Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Hemen yanımda gördüğünüz Barış adlı arkadaşımız yarın itibariyle aslında şehir dışında Renault Austral'in etkinliğinde olacak. Bu sürpriz miydi acaba, ben bozmuş olmayayım? Sonra hani demesinler ya bunu açıklamayacaktınız oradan önce falan. Zaten yarın
yok yayınlanacak. Yok canım, şu an part part gidiliyor zaten. Biz ilk partta değiliz. Yani. Güzel. Bir sürprizi yok bunun.
Ha okey, tamam, o zaman sorun yok. Peki ne düşünüyorsun Austral hakkında? Yani Türkiye pazar için önemli bir araç mıdır? Bizi etkiler mi? Renault için ne anlam ifade ediyor? Böyle bir 3-5 soru sordum ama hani kısaca bir cevap alabiliriz seni yormadan.
Yani şöyle kısaca belirteyim. Türkiye pazarı için aslında ilgi çeken bir araba. Neden? İşte şu...
Neden? SUV falan.
SUV. Zaten SUV olması başı başına bir sebep. Ama işte Renault bu modeli şimdiye kadarki en teknolojik otomobilimiz olarak nitelendiriyor. Hmm. Sahip olduğu teknolojiler açısından ben çok merak ediyorum. Şimdi işte yarın mümkün olursa lansmanda test edebilirsek özellikle bir teknolojilerini denemek istiyorum ben de.
Çok iyi.
Yani aslına bakılırsa şöyle, Renault açısından Türkiye pazarı için de önemli. Neden? Çünkü SUV pazarı şu anda Türkiye'de çok önemli, dünyada olduğu gibi. Evet. Zaten satışlara baktığımızda da SUV'lerin sedanların önüne geçtiğini görüyoruz artık. Liderliği elden bırakmıyorlar.
Değil mi ya? Gerçekten sedan olayını bitirmeye başladık gibi.
Aynen öyle. Renault bu tarafta aslında satışlarda genelde işte Clio ya da Megane'la öne çıkıyor ama SUV tarafında biliyorsun şey, Austral Kadjar'ın yerine geliyor.
Evet.
Kadjar modeliyle beklenen başarıyı yakalayamadı. Hani Türkiye pazarında çok böyle tutulan, sevilen bir model olmadı. Bunu şimdi Austral'le beraber deneyecek.
Değiştirmeyi deneyecek. Çünkü Nissan baktığım zaman aynı grubun arabası, hani şey markası. Nissan'ın işte Qashqai'si olsun, diğer Pathfinder diyecektim değil, işte... X-Trail olsun. Bunlar hep tutan araçlar mesela. Ki Qashqai bildiğim kadarıyla çok iyiydi. Hani Qashqai tutarken aynı seri, aynı yerden çıkan Kadjar'ın aslında tutmaması demek ki bir pazarlama yanlışı veya bir başka bir yanlışa ifade ediyor. Ya da belki estetik olarak beğenilmiyordu. Bilemiyorum yani teknik özelliklerin dışında. Ama şey güzel görünüyor.
Austral bence çok...
Ya Kadjar'dan güzel görünüyor. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Böyle.
Aynen öyle. Değil yani mi? Tasarım olarak zaten markanın yeni tasarım dilini kullanıyor. İşte aydınlatmalar olsun, öndeki panjur tasarımı olsun. Çok şık, geniş bir panjur var ön tarafta. Hemen şöyle fotoğrafını da gösterelim.
Şükür evet.
Zaten markanın yeni logosunu da ön tarafta gösteriyor. Önde arkada yeni logo var.
Evet, bu yeni logo bu arada eski logonun da bana eski logo hatırlattı. Tabii yaştan dolayı ben kurtarıyorum. Bu logolu bir Renault 11 flash kullanmıştım. O yüzden hatırlıyorum. Ya yani bu yani buydu yani. Tabii daha böyle düz flat bir şey vardı. Şimdi biraz daha böyle güçlü çıktısını görüyoruz galiba. Ya da ufak farklar olabilir. Şu an yakından bakmaya çalışıyorum. Evet.
Ya aslında bir yenileme söz konusu ama hani eskiden ilham alan bir yenilik söz konusu burada tasarımda.
Tamam.
Şöyle şunu da belirteyim. Hemen bunu yavaş yavaş geçelim. Zaten daha önce fiyatı açıklanmıştı. Tek bir versiyon üzerinden geliyor. O da hibrit, E-Tech adı verilen hibrit motora sahip.
Güzel.
1 milyon 190 bin TL fiyat, satış fiyatına sahip.
1 milyon 190.
Evet. Ön siparişi açılmıştı geçtiğimiz aylarda. 250 bin TL kapora yatıran 500 kişi işte şeyi otomobili satın alma hakkına sahip olacaktı. O 500 kişi de zaten direkt satışı, ön siparişi açıldığı anda zaten tükendi 500 tane araba. Onlar da 1 Haziran'da teslim edilecek.
Bu da iyiymiş.
Sahiplerine.
O zaman siz yarın hemen bu teslim öncesinde teslim edecek araçları ilk defa güzelce görmüş olacaksınız.
İlk defa göreceğiz. Bakalım hani bundan sonra Renault ne kadar araba getirebilecek, ne kadar stok sunabilecek onu da göreceğiz. Artık yetkililerden.
Yarın o zaman senden heyecanla bekliyoruz. Haftaya Avustralya'yı senden dinleyeceğiz.
Ben de çok heyecanlıyım.
Evet, göreceğiz bakalım. Tamam, şahane. Hemen o zaman yenilerle ilgili konuya devam edelim. Bir de BMW'nin yeni 5 serisi tanıtıldı.
Evet.
Onunla ilgili görüşlerini de alalım. Güzel mi araç sence? Çok büyük fark var mı? Makyaj gibi mi?
Ya aslına bakılırsa makyaj gibi değil. Zaten yeni nesile geçiş yaptı. Şu anda 8. nesilde G60 kodlu 8. nesline geçiş yaptı. Burada en önemli olan detay aslında tasarım. Dış tarafta Mevcut böyle hani sanki mevcut tasarımın üzerine biraz oynamışlar gibi, işte farlar değişmiş, böbrek biraz büyümüş. Yan tarafta işte gizli kapı kolları. Aslında yandan ve arkadan baktığında biraz yeni 7 serisini andırıyor. Biraz evet, böyle karıştırma ihtimali oluyor ama ona göre daha dinamik ve sportif olduğu için burada daha farklı bir tasarım var. Ama az önce dediğim gibi asıl önemli detay burada ilk defa i5, tam elektrikli i5 versiyonuyla beraber geldi.
Güzel.
Bu en önemli detaylardan biri. Bu arada Türkiye'de de satışa sunulacak tam elektrikli i5 versiyonu. Hatta yanılmıyorsam bu yılın 3. çeyreğinde ön siparişe sunulacak. İlk olarak i5 elektrikli i5 versiyonuyla ön siparişe sunulacak. Arkasından dizel gelecek. Benzinli 520i olan ise 2024 yılında gelecek.
Dizel de gelecek. Evet, dizel artık, evet, dizel deyince artık böyle soru işaretlerini koymaya başlıyorum arkaya. Ama güzel tabii. Evet. Önemli.
Hala yani güzel, güzel özellikleri var, güzel teknolojileri var. Baktığın zaman içi zaten komple, mevcut versiyona göre içi komple değişmiş.
Çok şık duruyor gerçekten içi.
Evet, yani
yeni... Yani evet, gene mesela burada da şey görüyoruz. Eskiden görmediğimiz, o artık başka araçlarda da görmeye başladığımız yekpare ekran tasarımı. İkisi bir arada, yani gösterge paneliyle ne diyelim, entertainment mı diyelim işte o...
Multimedya
ekranı arasındaki... alanı artık kapatıyorlar markalar, sanki görünen o. Hı hı. Sanki Ford'da geçen hafta Ford Tourneo'yu anlatırken böyle bir şey gördük değil mi en son? Sanki Tourneo'da da buna benzer bir şey vardı diye hatırlıyorum. Merak ettim.
Onda bitişik ekran yoktu.
Yok muydu? Yanlış hatırlamıyorsam. Okay, bravo.
Şöyle, bunun zaten multimedya sistemi son nesil BMW iDrive 8.5 işletim sistemi kullanıyor. Hı. Bu arada gösterge paneli 12.3 inç, ortadaki dokunmatik ekran ise 14.9 inç. Gayet modern. Zaten bunu daha önce işte 7 serisinde, X7'de bu tarz BMW'nin yeni modellerinde görmüştük. Benim şu dikkatimi çekti. Zaten bir sürü bir şey var, sürüş asistan teknolojileri var. BMW'nin burada öne çıkardığı bir tane teknoloji var. O da yeni aktif şerit değiştirme sistemi. Şöyle bir sistem yapmışlar. Otomobil sen yolda giderken sana işte şerit değiştireyim mi diye öneride bulunuyor. Normalde ne yapıyorsun? İşte aktif değiştirme yardımcılarında sen sinyal koluna şey yaptığında, sola dönüş için sinyal kolunu kullandığında tamam, araba bunu algılıyor, otomatik olarak şerit değiştiriyor. Ama BMW bunu şöyle yapmış. Senin artık hiçbir şekilde sinyal koluna müdahale etmen gerekmiyor. Sana öneride bulunduğunda sol şeride geçmek istiyorsan sadece gözünle soldaki yan aynaya bakman yeterli oluyor. Otomobil bunu algılayıp trafik müsaade ediyorsa, trafik koşulları, direkt otomatik olarak şerit değiştirip yoluna devam ediyor.
Bak bu güzelmiş gerçekten. Yani gözünle baktığın olay hani bir daha sinyal vereyim falan diye değil de direkt gözünle algılaması güzelmiş. O zaman bu aracı da umarım görürüz. Burada arka tasarımı da beğendim. Çok şık görünüyor. Hani başka BMW'lere ya da yeni çıkan o gördüklerimizin dışında da bir havası var. O yüzden güzel görünüyor.
Ya aslına bakılırsa şöyle, hani yeni işte X7, işte XM modeli var BMW'nin. Hı hı. Bir de 7 serisi. Aslında bunların bir karışımı gibi olmuş. İşte arkadaki farlar, gizli kapı kolları. Sadece ön tarafta işte 7'lerdeki gibi bölünmüş far tasarımı yok.
Evet.
Onu da zaten ben BMW'ye böyle çok BMW ile bağdaştıramamıştım. Bence hani 5 serisinin tasarımı daha güzel olmuş.
Evet.
Buradan hemen
BMW deyince çünkü aklına zaten o geliyor değil mi?
Aynen. Hemen i5'ten de bahsedeyim. Türkiye'ye iDrive 40 versiyonu gelecek.
Tamam.
i5'in ilk etapta. O da 335 beygir güç, 430 Nm tork sunuyor. Tek elektrik motoru, arkadan itişli, arka aksa yerleştirilmiş motor. Bu da 100 km/saat hızlanmasını 6 saniyede 0-6. Tamamlıyor. Güzel. Son hız elektrikli otomobil olduğu için 193 km/saat ile sınırlı. Hmm. 81.2 kWh kullanılabilir kapasiteye sahip batarya var. BMW burada WLTP'ye göre 497, yani 500 km, 500-580 km aralığında
kilometre bu
bir sürüş menzili vaat ediyor. Evet, aslında
evet,
gayet
yani,
güzel.
Araç büyük yani, bu arada unutmayalım. Yani.
Tabii, evet.
O yüzden, gerçi pil neydi, pil kapasitesi neydi, özür dilerim.
81 kWh, bu da kullanılabilir aslında kapasite iyi. Aslında yani. Baktığın zaman 84-85 kWh'tir brüt büyük ihtimalle. Ama burada BMW direkt kullanılabilir kapasiteyi vermiş.
Okay, peki.
Bir de M60 X-Drive versiyonu var.
Bu bize gelmeyecek olan.
Daha sonrasında gelir büyük ihtimalle. Ha, okay. Hani ama tabii ki fiyat olarak
tabii,
şöyle bir 4-5 milyonları, 6 milyonları göreceği için.
Tabii.
Maalesef bize gelmiyor ama tabii bize gelmiyor. Her yani türlü bize, alıcısı var yani.
Bize gelmiyor derken ben bize gelmiyor anlamında söylemiştim. Tamam, okey, anladım. Ondaki hızlar nedir? Yani ibaresini görünce insanın dikkatini çekiyor haliyle.
Ya tabii onda işte M özelinde böyle bir tasarım detayları var. Daha sportif görünüyor. Hmm. İşte jantları farklı. Bu X-Drive'dan anlaşıldığı üzere zaten 4 tekerlekten çekişli. 2 elektrik motoru var ön ve arka aksta. 601 beygir güç, 820 Nm toplam tork sunuyor. Bu otomobilin 0-100 hızlanması 3.8 saniye. Yani diğerine süper, göre neredeyse evet. Yarıya düşürüyor aslında. Bunda son hız yine limitli ama işte bu sefer 230 km saate çıkıyor. Aslında bu kadar güçlü ve performanslı bir araba olmasına rağmen menzilde çok fazla düşüş yok. Aynı batarya kapasitesi var. Burada da 455-516 km arasında bir menzil tamam. aralığı vaat ediyor BMW. Bence yani bu tarz bir sportif araba için 500 gayet. Kilometrelik menzil gayet
evet,
güzel.
Gayet güzel. Evet. Şeyde menzil konusunda güzel gelişme bence yani şey evet. Bakıyorum da Model Y acaba hani karşılaştırırsak yani nasıl olur diye. Tamam. Hani 5 serisiyle Tesla Model Y'yi mi karşılaştırsın bilemiyorum ama çok belki karşılaştırmayabilirsin ama Tesla'nın Model Y'sinde 0-100 3.7 saniyeymiş.
Evet, performans versiyonu için.
Performans versiyonu için. Yani M diye oradan karşılaştırıyorum şeyi. Ama yok diğerini alırsan 6.9. O da zaten 6 saniyede öyle bakarsan 6 saniye daha iyi hani şey olarak evet. Düz versiyonuna bakarsan eğer. Hani arkadan itişli versiyonuna karşılaştırırsak Tesla'dan daha iyi çıkıyor 6 saniye.
Yani aslında bunu Model Y ile evet. karşılaşmak çok evet, mantıklı değil. Ama şu anda Tesla'nın Türkiye'de satılan tek versiyonu olduğu için, dolayı. Tek modeli olduğu için.
Yoksa hani dediğin gibi biraz elma ve armut gibi oluyor ama hani diyelim. Söyle, çok çünkü geldi şimdi yavaş yavaş teslim edilmeye başladı, konuşulmaya başladı iyice.
Evet, evet aynen.
O yüzden dedik bir değinelim. Okey peki o zaman bir başka yeniye Mercedes'e mi geçelim?
Ondan önce Corsa'ya istersen Opel Corsa'yı yani tamamen evet. yeni bir model değil makyaj böyle bir ufak bir güncelleme yapılmış.
Ne var? Aslında alıştığımız bir görünüm hemen evet. özür diliyorum. O şey hani Mokka'yı tanıttık işte diğerlerini ön tarafta kapalı olan biraz vizör daha güçlü görünen viz ortasını değil mi?
Evet. evet önden bakıldığında aslında biraz sanki böyle küçük Astra'ymış gibi doğru. görünüyor.
Doğru.
Astra'da çünkü bu yüzü görüyorduk böyle farların arasında siyah ön aynen panel öyle, vizör tasarımı.
O yüzden dedim ben de.
Yani Corsa'ya da bence güzel bir şekilde uyum sağlamış evet. bu tasarım. Alt tarafta böyle dikey hava girişleri var büyük. Onlar da daha sportif gösteriyor otomobili. Ya baktığın zaman sanki önü daha modern gibi görünüyor. Evet. Tabii tasarım göreceli bir kavram. Beğenen olur, beğenmeyen olur.
Ya işte şimdi şey diyeceğim. Hani böyle bütün bu benzer arabaları alsan, koysan i20 işte bu ne bileyim Toyota'nınkine de bak falan. Ya genelde hep aslında arabalar aynı yani. Hep evet. diyoruz. Mesela SUV'lerin hepsini koysan gene yani işte TOGG'undan tut da yabancılarınkinde hani yabancılarda da aynı. Yani hep genelde aynı şeyi görüyoruz.
Evet.
Aslında hep aynı yere geliyoruz. Enteresan. Bir de artık şey de aynı olmaya başladı işte. Hani bir markanın daha doğrusu bir grubun işte bu Stellantis mesela. Stellantis'in hepsinde bir anda zaten aslında bununla ilgili benzer şeyler görüyorsun. Küçük farklarla araba değişik gibi görünüyor ama aslında hep aynı arabalar. Yani Peugeot'a da baksan işte bunu göreceksin. Buna da baksan bunu göreceksin. Hı hı. Arabalar aynı hale geliyor. İyi mi kötü mü bilemiyorum doğrusu. Tabii ekonomik koşullar nedeniyle.
Küresel ya biraz da nedeniyle, şeyden evet. dolayı işte. Hani daha önce de konuşmuştuk masa, bunu.
Maliyetler.
İşte maliyetler söz konusu. Aynı zamanda zaten şimdi Peugeot ile Opel şu anda aynı çatı altında. Biraz tabii. biraz da ondan kaynaklanıyor.
Yorum var mesela. Ben dün gördüm yorum yapmış birisi. Demiş işte Opel için bir kötü bir şey yazmış mesela. Yani halbuki yani artık Alman mı kaldı? Hani öyle bakarsan bu hala Opel'e Alman diyebilecek miyiz bakalım? Artık diyemeyeceğiz yani aslında. Yani ya da herhangi bir ülke diyebilecek miyiz? Fransız olan var, Alman olan var, Amerikan tabii. olan var. Hepsi aynı yerde yani. Hani Chevrolet'i de düşünsen onun içinde. Opel'i de düşünsen onun içinde. Citroen'i bile düşünsen onun içinde. Yani Fransızın bayrağı da onun içinde, Alman da onun içinde. Yani hangisine ben Alman diyeceğim, hangisine Amerikan diyeceğim.
Yani şuradan Alman diyebiliriz sadece. Ne oluyor? Zaten Opel aynı şekilde daha önce işte PSA'nın kullandığı, Peugeot'un kullandığı altyapıyı işte mekanik aksamı alıyor.
Evet.
Ama ne oluyor? İşte tasarımı Alman oluyor. Ya da işte sürüş dinamikleri Batın Alman oluyor.
Batı'nın iyi taraflarını
oluyor.
Alarak diyorsun.
Evet. Sürüş dinamikleri Alman oluyor. Kendine göre uyarlıyor ama bildiğimiz altyapı kısmı evet. aynı oluyor yani otomobillerin.
Evet. Doğru. Evet, bayağı baltaladım ama yani buyursunlar neler evet, sunuyor diye sormuş olalım.
Şimdi zaten dediğim gibi tasarımda bunun dışında arka tarafta özellikle çok bir değişim yok. Yeni jant tasarımları var. Ön tarafta zaten vizör tasarımı var. Şöyle yeni Corsa ile ilgili en önemli detaylardan biri 48 volt hafif hibrit sisteme sahip olması. Güzel. Ki Opel'in ilk 48 volt hafif hibrit sisteme sahip ilk modeli olma özelliği
önceki
taşıyor.
Önceki daha hafifti galiba değil mi? Daha düşük voltluydu galiba diğer modellerde. Yine PSA'nın modellerinde hep 48 volt muydu yoksa ilk defa mı?
Aslına bakılırsa 48 voltu yeni sunmaya başlıyor. Tamam. Peugeot tarafında da mesela yeni geliştirdikleri 48 voltluk bir hafifrit sistem var. O da yavaş yavaş işte 3008'de, 2008'de kullanılmaya başlayacak. Hatta onun için geliştirdiği özel çift kavramlı şanzıman da var Peugeot'un. Burada şimdi detayını vermemişler ama acaba Peugeot'un geliştirdiği 48 volt hafif hibrit sistem mi? Onu çok tam olarak bilemiyorum.
Çok büyük ihtimalle olur.
Evet, çünkü şöyle de bir şey var. Bunda da çift kavramalı şanzıman kullanılıyor.
Tabii, tamam.
Büyük ihtimalle aslında onların geliştirdiği yeni motor olabilir.
Ya çünkü ne olacak? İyi bir şanzıman geliştirdiğin zaman bütün seride artık onları kullanmaya başlayacaksın. Aynı EAT8'de olduğu gibi.
Yani, evet.
Hani her yerde o var. EAT8 var mesela. Bütün PSA grubunun çoğunda.
Aslında şimdi yeni işte Stellantis'e geçtikten sonra, PSA'ya geçtikten sonra Opel'lerde de biliyorsun aynı motor şanzıman görmeye başlamıştık. Evet. Ki işte Peugeot tarafının aslında bu kadar tutulmasının en büyük sebeplerinden biri de şanzıman.
Bu değil mi?
Tork konvertörlü şanzımandı. Şimdi yavaş yavaş çift kavramaya geçiyorlar bazı motorlarda. Biraz aslında bakalım bu tüketici tarafında soru işaretleri de yaratıyor. Ya hani biz EAT şanzımanı zaten seviyorduk. Hani işte motor şanzıman uyumunu, konfor odaklı olmasını seviyorduk. Burada artık bakalım çift kavramalı şanzımanla nasıl bir performans gösterecek. Bunu yavaş yavaş göreceğiz. Hemen motorlardan bahsedeyim. 1.2 litre benzinli motor var. 100 veya 136 beygirlik güç sunuyor. Bunun dışında zaten mevcut motorlar var. Elektrik desteği bulunmayan. Yine 100 ve 130 beygirlik turbo benzinli ve 75 beygirlik atmosferik motor. Bunlar da seçenekler arasında yer almaya devam edecek.
Bize 75 beygirlik gelir.
Türkiye'de görürüz. Türkiye'de artık yani hafif hibrit motoru görür müyüz?
Onu görmeliyiz bence.
Bilemiyorum. Bence yani de görmeliyiz.
Yani artık her yerde bunu görmeliyiz. Bence hibrit artık hani o geçişe, elektrikliğe geçişte net olarak bunu görmemiz lazım. Elektrikliğe geçiş derken yani hepimizin artık o özellikle şehir içindeki şeyi azaltması bakımından, karbondioksit azaltması açısından ya da salınımı, karbon salınımını azaltması açısından bence çok önemli. Tam elektrikliğe geçiş çünkü çok kolay olmayacak belki ama bu geçişi yapmamız bence Türkiye için de önemli. O yüzden markaların getirmesi tabii iki anlamda da söylüyorum. Hem temenni olarak hem de şart olarak. Çünkü ekonomi de sağlıyor gerçekten. Sen de kullandın.
Tabii ki evet.
Yani bayağı bu hafif hibrit aslında iyi bir çözüm.
Ya 48 volt tam hibrit yani, kadar
tam değil ama
bir ekonomi sağlamasa da yine şehir içinde işte şeyde olsun böyle çok düşük hızlarda olsun. Otomobili park ederken olsun yine sadece elektrik motorunu kullandığı için.
Bizimki gibi yoğun trafikli şehirlerde diyorum.
Her türlü bir destek sağlıyor. Zaten Clio'yu biliyorsun. Renault Clio tarafında hani son yıllarda hibrit motor var. Aslında Türkiye'de üretiliyor. Hibrit motoru Türkiye'de üretiyoruz. Avrupa'ya gönderiyoruz. Türkiye'de satılmıyor.
Evet.
Ya en büyük eksiklerden biri bu bence. Ama işte marka tarafına baktığında da zaten şimdi B segmenti bir otomobil. Hı hı. Buna verebileceğin fiyat belli.
Aynen
satış fiyatı
öyle.
Belli. Ama bu sefer hibriti de eklediğinde üstüne daha yüksek bir fiyat çıkıyor ortaya.
Sorun
marka
yine.
Da bunun tam olarak hali, ayarlamasını yani fizibiliteyi yaptığında demek ki onlara göre uygun çıkmıyor.
Uygun çıkmıyor. Doğru söylüyorsun. Evet. Maalesef yine döndük dolaştık fiyata geldik.
Evet.
Fiyata vergilere Türkiye'de. Daha doğrusu hani geldik yine.
Her zaman böyle bir şey söz konusu. Opel Corsa ile ilgili son olarak elektrikli versiyonla ilgili gelişmeyi de söyleyelim.
Tamam.
Normal daha önce olan özellikler devam ediyor. Bunun dışında yeni Peugeot E208'de kullanılan sistemi de ikinci seçenek olarak getirmişler Corsa E'de. Tam elektrikli versiyonda da. Giriş seviyesinde 136 beygir güç sunan bir elektrik motoru varken bu yeni versiyonda 156 beygire çıkıyor. Bu motor 206 Nm tork sunuyor. Menzili de 402 km. Giriş seviyedeki 357 km'ydi. Burada 402 km'ye çıkıyor. Yani aslında hem güçlü hem de daha yüksek bir menzil sunuyor.
İyi.
Bu da Corsa'nın elini güçlendirecektir. Ama tabii ki Türkiye'de artık nasıl olur bilmiyorum. İki versiyonu da getirirler mi? Sadece bu mevcut versiyondan mı devam ederler? Onu tam olarak bilemiyorum. Zamanla göreceğiz.
Göreceğiz. Evet. Ama böyle bakınca yandan bakınca şıkmış bu arada. Sevdim. Yani yine. Ama dediğim gibi hep aynı arabalara bakıyoruz. Ama dediğin de doğru. Astra'ya da benziyor. Diyoruz ve bir sonraki yeni dediğimiz bu sefer Mercedes'e zannediyorum geliyoruz.
Evet.
Barış Bey. Evet. Teşekkür ediyoruz.
Hemen
şimdi
Mercedes'e
geldik. Evet. Mercedes EQA 250 Plus ve EQB 250 yine Plus. Hadi Almanca söylemiş
olayım. Burada aslında otomobiller aynı. Değişen bir şey yok. Herhangi bir makyaj yok. Bir tasarımsal değişiklik yok. Sadece
ama önemli olan
işte bizdeki vergi dilimine uygunluk açısından. Parası,
değil mi? Tamamen duygusal meselelerle
bakıyorsun. Tamamen duygusal. Aynen tamam. Öyle. Ne oluyordu? Bunların 350 plus versiyonu satılıyordu. O da %10'luk ödeme dilimine girmiyordu. Biraz daha pahalıydı. Evet. Burada 250 plus versiyonları getirildi. Bunlar da ne sunuyor? 190 beygirlik elektrik motoru var. Bu da işte 160 kW'tan düşük olduğu için %10'luk ÖTV dilimine giriyor. Daha bir de
Çin'de de üretilmiyor. Tamam. Yani onu da kurtardık. Buradan şeye benziyor bizim bu olaylara. Hani var ya bir karikatür var yani işte Almanya işte bilmem neyi yenerse işte şu berabere kalırsa bu böyle giderse falan bir sürü formülle işte şeye kalabiliyoruz, finale kalabiliyoruz falan. Arabalarda da artık ona bakıyoruz. Şöyle getirecek, böyle getirecek, bunu yapacak. O zaman bu dilime giriyoruz. Tamam, o zaman o gelsin.
Ne yazık ki maalesef bir sürü düşüyor. Hesaplama yapmak zorundayız kafada. Şöyle bunların fiyatları EQA için 1.462.500 TL'den başlıyor. EQB için ise 1.510.000 TL'den başlıyor. Yani aslına bakılırsa diğer versiyonlara göre şöyle 400-500 bin TL bir fark söz konusu. Çok büyük bir fark. Evet. Bir de yani günümüz koşullarında artık otomobil piyasası böyle 1 milyoncu haline gelmişken 1.400-1.500
Mercedes
civarına Mercedes satın almak. Bir de yani crossover hani sedan değil, doğru giriş söylüyorsun. Seviyesi değil bir crossover satın almak bence günümüz koşullarında gayet iyi. Çok, tabii çok ki iyi bu fiyatlara bulunabilir mi? İşte hani biliyorsun ülkemizde bir satın alma konusunda paran olsa bile satın alamıyorsun. Doğru. Çünkü bayiye gittiğinde araba bulamıyorsun. Hem Mercedes tarafında artık online satışa geçtiler. Hani konuştuk burada belki yine. Bir şey değişebilir. Doğru. Stokları, her şeyi, fiyatları Mercedes'in kendisi belirliyor. Bayiyle herhangi bir işlem yapmıyorsun. Sadece bayiden teslim alma işini yapıyorsun. Hani burada belki biraz daha kolaylık olabilir. Göreceğiz bakalım hani.
Göreceğiz evet.
Zaten yeni geçilen bir sistem. Ufak tefek aksaklıkla olabilir ki duyuyoruz zaten. İşte stokta araba yok ya da işte şunu satın alamıyoruz, şunu bulamıyoruz tarzında. Çok yeni geçilen bir sistem. Yavaş yavaş bütün aksaklıklar çözülecektir bence.
Güzel. Evet ya bu bence güzel bir haber hakikaten böyle bakınca. Çok kişinin tercih edebileceği merak konusu olan bir araç. Ki zaten baktığın zaman aslında 100 kW'la hani şeylere bakıyoruz. 250 plus için EQA için 11 kW AC ile direkt ile yaparsan 100 kW'da DC ile şarj kapasitesi var. Evet. 70,5 kWh de batarya kapasitesi. Bu da yaklaşık 35 dakikada 180'e çıkabiliyorsun ama tabii nerede? Hızlı şarjda çıkabiliyorsun.
Evet, hızlı şarjda. Aslında 100 kWh Türkiye'de de çok böyle ütopik bir değer değil biliyorsun.
Doğru.
TOG bile artık şarj istasyonuna çoğu şarj istasyonu 180 kW'lık güçte kuruyor. Yani 100 kWh iyi. Tabii ki Türkiye'deki çoğu şarj istasyonu çoğu şu anda AC şarj istasyonu. Evet. Yavaş yavaş DC'lere de geçiş yapılıyor. Bunlar artık yaygınlaştıkça bu tarz otomobillerde. Ya bence Türkiye'de belli bir süreden sonra elektrikli otomobillerde bir patlama olacak.
Sanki değil mi?
Ama şu an için daha o patlamanın
orada değiliz diyorsun.
Eşiğindeyiz diyeyim yani.
Güzel hani söyledin.
Birçok şeyin gelişmesi lazım daha. Bakalım yavaş yavaş. Ama bence Mercedes için özellikle Mercedes marka bir araba için 1,5 milyonluk bir de tam elektrikli otomobilden bahsediyoruz. 1,5 milyonluk fiyat.
Tamamen aynı fikirdeyim.
Bence gayet güzel. Bu arada motoru da 190 beygir, 385 Nm tork sunuyor. EQA'da 506 km, EQB'de 481 km menzil sunuyor.
Gayet iyi.
Evet gayet güzel
hani,
değerler.
Hadi düşsün yani kullandın ettin 450 olsun 506, 450 km, 400 km olsun hani iyice böyle kötüleştireyim. Diğeri de o da gene hakeza aynı yani o da 400'e falan. İkisi de gayet iyi.
Evet gayet ve bu güzel fiyat, değerler.
Fiyat performans olarak güzelmiş doğrusu. Yani tabii bunu Türkiye için söylüyoruz.
Evet.
Yani yoksa Almanya'daki adam ya da başka bir yerdeki adam 350'yi kullanarak diyecek. Evet ya ne kadar iyi oldu diyecek. Biz ama öyle diyemiyoruz.
Tabii ki.
Diyemedi. Evet.
Evet. Alabilene hayırlı olsun.
Aynen öyle. Şimdi. Hayırlı olsun. Ve sıradaki haberimizde yine başka bir yeni.
Evet. Bu
yeni bir 2024'ten gidiyoruz.
Otomobiller peşi sıra tanıtıldı. Evet. Bu da Volkswagen Touareg. Aslında o da makyajlandı. Sıfırdan yeni bir otomobil değil. 2018 yılından beri mevcut kasa piyasada biliyorsun. Artık yavaş yavaş bir güncellenmesi gerekiyordu. Artık SUV piyasası çünkü biliyorsun çok hareketli. Çok fazla rekabet var. Burada da Volkswagen aslında ufak tefek dokunuşlar yapmış. Yani farları değiştirmiş. Yeni HD LED adı verilen farlara, Matrix LED farlara geçiş yapmış. Hatta ilk defa Bu şeyde karşımıza çıkmıştı. Porsche'da karşımıza çıkmıştı. Porsche'de. Hı-hı. Volkswagen tarafında da ilk kullanılan model bu. Yavaş yavaş Volkswagen'in diğer SUV modellerinde de ilerleyen süreçte görmeye başlayacağız. Böyle üçlü L şemasından oluşan farlar bunlar. Ve yanlış hatırlamıyorsam her biri, evet burada yazıyor, 19.216 adet mikro LED bulunuyormuş her bir farda.
Bayağı iyi.
Evet.
19.000. Peki sorun olursa hangisi değişim neyse.
Sorun,
kötü bir şey
sorun
demeyeceğim.
Olmasın.
Olmasın değil mi?
Olursa kötü.
Hangisinde acaba? 19.000 tane vardı burada. Hangi LED acaba yanmış bakayım falan diye. Evet ama şey, bu tabii mikro LED'ler yani LED zaten sağ olsun her şeyi değiştirdi de.
Evet.
Aydınlatma anlamında. Yani mikro LED de keyifli görünüyor o zaman.
Tabii yani bunu zaten biliyoruz. Hani bu mikro LED'ler bireysel olarak kontrol edilebildiği için normalde zifiri karanlıkta bile yolu çok iyi aydınlatırken karşıdan bir araba geldiğinde hani direkt onun gözünü kamaştırmamak adına o tarafı kıstığı için hani çok güzel çalışıyor. Volkswagen bu HD LED adını verdiği teknolojide, yeni teknolojide bunu daha da geliştirmiş. Daha da iyi aydınlattığını, yani daha güzel çalıştığını söylüyor. Bakalım hani
bunu göreceğiz.
Artık deneyimli deneyimleyebilirsek.
IQ Light HD LED. HD de güzel hani. Tamam o zaman burada da başka tabii neler var diyeceğim. İçinde de bir değişiklik var mı? İçim sanki biraz daha standart görünüyor ama.
İçi aslında tasarım olarak bir değişiklik yok.
Yok değil mi?
Evet, evet. Yani yerleşim aynı. Sadece burada Innovizyon kokpit adı veriliyor buna.
Hı hı.
O tarafta bir değişiklik yok. 12 inç dijital gösterge ekranı var. 15 inç dokunmatik ekran var. Ancak burada işte Volkswagen teknoloji tarafına oynamış biraz. Sesli komut sistemini geliştirmiş. Artık doğal sesleri daha iyi algılıyor. İşte kablosuz Android Auto,
her
Apple
arabanın
CarPlay
yapması gereken.
Evet, her arabada olması gereken artık bir özellik. O desteği yenilemiş. İşte navigasyonda yüksek çözünürlüklü HD harita verilerini destekleyecek sisteme getirmiş. Burada aslında teknolojiyi oynamış yani.
Evet. Şey de güzel de görünüyor. Yani öyle bakınca güzel. Ve bir de 45 watt USB-C girişi eklemişler. Bu da aslında hani telefon şarjı için.
Evet.
Evde, şurada, burada artık o yüksek voltlu, yüksek wattlı şarjlara alışmışken, hı hı, araçta da bunun olması, kısa sürede şarjı daha iyi bir seviyeye getirmesi önemli. Bir ton tabii şey de var. Gece asisti yok, işte park asisti.
Tabii,
onların hepsi zaten
bir sürü
var,
sürüş asistanları var. Burada tasarımında en dikkat çekici detay arka tarafta boydan boya uzanan,
evet,
stoplara yer verilmesi. Yine LED stoplar öndeki gibi aynı L şekilli grafiklere sahip ve aydınlatılmış logo var. Fark ettiysen logo da kırmızı.
Okey, evet.
Yani Touareg, Volkswagen Avrupa'da üretilen, Avrupa'daki ilk aydınlatılmış arka logoya sahip otomobil. Yani bunu bir otomobil için gerçi ne kazandırıyor? Bunun dünyada ilk olması ne kazandırır aslında bu otomobil?
Güzel, evet.
Bilemiyorum ama
evet,
yani böyle onu, hani bir sürüş teknolojisi olsa, yani az önce mesela BMW'de gördüğümüz gibi dünyada ilk ne oluyor? Aynaya bakıyorsun.
Evet.
Bunu algılıyor, şeritleştiriyor. Volkswagen tarafında dünyada ilk ne? Aydınlatılmış arka logo. Yani bunun çok
yani
bir
dünyada
faydası
ilk
var mı?
Evet. Yani
çok bilemiyorum.
Belki şöyle bir şey görebiliriz. Hani bir yerden de ben de kurtarmaya çalışayım. Belki farlara entegre edilmiş yeni logolar böylece artık görebiliriz ihtimal olarak. Hani farların içerisine yerleştirilmiş logo.
Dijital
logo
panel olarak.
Dijital, evet, sanki
evet,
böyle bir şey.
Evet, aslında konseptlerde yeni yeni görüyoruz bunu. Ön tarafı komple panjur ve farlar yerine dijital bir panel var. Farlar ve panjur işte ya da görünümü, işte logo onların arasına yerleştiriliyor.
Volkswagen boşlusun, az önce gömülüyordun, kurtardık onu şu an söyleyeyim. BMW'nin de bu arada şeyi düşündüm, bu hani aynaya bakıyorsun ya, mesela baktın geçmek istemiyorsun. Acaba ne yapacağım falan mı yapacaksın? Gözle bir hareket mi yapacaksın acaba, ne yapacaksın?
Evet onu.
Yani hani baktın bir ama hani geçmek için değil yani, geçsem mi diye düşündüğün an geçti mesela yani. Neyse tabii tehlike olmayacağı için önemli değil bu işin geyiği. Sonuçta aynaya baktığında eğer arkadan bir araba geliyorsa nasıl olsa onunla ilgili geçmeyecek oraya yani. Zaten sana onu geçebilirsin diye söylediği için evet, bir nevi onay mekanizması olarak sunmuş.
Yani muhtemelen İşin şöyle bir durum tabii olacak. Sen hani aynaya bakarsan veya geçmek istemiyorsan direksiyona ufak bir müdahale ettiğinde ya, büyük
evet,
ihtimalle
bravo,
şerit doğru değiştirmeyecektir doğru yani.
Hayır değiştireceğim abi, kusura bakma falan diyecek hali yoktur diye ümit ediyorum.
Evet.
Evet.
Şimdi Volkswagen demişken hemen onunla ilgili bir haberimiz daha var. İstersen
evet, aynen öyle.
Ona geçelim. Türkiye pazarıyla ilgili değil, Rusya ile ilgili. Biliyorsun Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok işte batılı ülkelerin yaptırım aynen. kararı nedeniyle markaları zorladılar. Gerek otomotiv sektöründe olsun gerek diğer sektörlerde olsun. İşte Rusya pazarından çıkmaya, oradaki evet. operasyonlarını durdurmaya zorladılar.
İnanılmaz bir şey bu bence ya, gerçekten.
Evet, aslına bakılırsa
hani
yani.
Düşünsene, koca koca fabrikaları falan bırakıyorsun, ediyorsun. Yani bunu hani Starbucks'ından tut da işte Volkswagen'e, yani araba şirketi. Hadi diyelim ki hizmet sektöründesin, dükkanı bıraktın gittin. Ama ya şu inanılmaz geliyor bana.
Yani bir de her şeyin arkandan evet. bırakıyorsun. Koskoca fabrikaları satıyorsun ki Volkswagen burada daha yıllar önce bu fabrikaya işte yazmıştım burada haberde 774 milyon euro harcamış. Ama bütün operasyonlarını Rus bir şirkete 125 milyon dolara satıp ülkeden işte. Çıkmış.
Müthiş.
Ya kaldı ki yıllar öncenin 700 milyon hibe dolarından bahsediyoruz.
Tabii, yani. Hibe etmiş adam gitmiş tabii.
Kaç paraya denk gelir bu? Bir nevi. Zaten biliyorsun Renault da çıkmıştı ve sembolik tabii. bir ruble karşılığında aynen öyle. Devretmişti. Sadece sembolik olarak bir ruble.
Yani hadi o mesela bir nevi dönecek diye mi düşünüyor diyorum kendi kendime. Hani o yüzden sembolik bir şeyle devrettim. Hani yarın bir gün işler değişir.
Evet.
Rüzgar döner gene geliriz. Şimdi burada ama 125 milyon euroya bir şey yapmışsın. 125 milyon dolara. Ya hakikaten enteresan yani.
Bu arada gerçekten. Renault'un gerçekten yaptığı anlaşmada şey var hani yetkililer şey yapmış Renault'a dönmek için bir açık tamam. kapı bırakmış.
Tamam.
Ama mesela Volkswagen'in yaptığı anlaşmada bu var mı bilmiyoruz. Çünkü Rus bir şirketle anlaşıyor.
Hükümet de onaylamış.
Evet, hükümet de onaylamış. Evet. Bütün yani enteresan. Satış sonrası hizmetler, dağıtım, finansal hizmetler her şeyden vazgeçmiş tamamen. Şu an Volkswagen'in Rusya'da herhangi bir operasyonu kalmadı. Sahip olduğu fabrikayı da başka bir şirkete devretti. Tamamen Rusya'dan
şimdi,
çekildi.
Şimdi Rusya'da Volkswagen sahibi olan adam ne yapacak mesela? Birden kara kara düşünmeye başlayabilir büyük ihtimalle. Çünkü bu ambargoyu, bir nevi ambargo diyelim buna. Hı-hı. Bunu koyan adam sana yedek parça bilmem ne gelmemesi için de belki de çalışmaya başlayabilir bir süre sonra.
Tabii ki.
Çünkü adam senin müzisyenin bile bilmem nerede çıkmasın diye uğraşıyor yani. Hani düşünsene şey değil, geçtim yani. Belki adam Rusya'ya karşı ona rağmen bile işte Rus sanatçılar çıkmasın, Rus işte sporcular gelmesin
evet.
falan diyor. O yüzden yarın bir gün buna şey de diyebilir yani. Kusura bakma vallahi gaz olayını halletmediğin sürece ben sana yedek parça da göndermeyeceğim derse. O yüzden enteresan. O yüzden tabii, tabii ki. Belki de bu yüzden şeye dönebilir. Yani şuraya tekrar dönmüş olayım. Çoklu marka stratejisi, ülkelerden bağımsız hale getirilmiş bir strateji. Belki daha iyi olabilir. Yani işte Stellantis'in olduğu gibi. Renault'da mesela şimdi Renault çıktı ama ne bileyim Nissan'la hala oradadır da aynı parçayı kullanıyordur, destek verebilir. İşte
Nissan da çıktı bu arada.
Nissan da mı çıktı?
Evet.
Geçmiş olsun.
Renault çıktı, oradaki... Toyota çıktı, Mercedes aynen çıktı. Birçok marka yani. Çok
bu
az
sürecek
marka
demek
kaldı.
Ki daha yani böyle. Ya adam çünkü bu çıkma kararını sürecek. Aldığına göre hani böyle kolay bir şey değil. Orada tabii. her şeyi bırakıyorsun çıkıyorsun.
Bu arada bu hani dün herhalde. Alınmış bugün uygulanmış bir karar değil. Çünkü bu arada savaş başladığından bu yana zaten Şubat ayında mı başlamıştı? Hmm. Geçen yılın Şubat ayında
tabii,
mı başlamıştı?
Tabii tabii evet.
O Şubat ayından bu yana Volkswagen mesela fabrikada üretim yapmıyor. 4000 kişi çalışıyor fabrikada. O zamandan beri hani maaşlarını yatırıyorlarmış ama üretim yapılmıyormuş. Herhangi bir operasyon yok. Hani belki işler düzelir. Yine aynı şekilde çalışmaya döneriz diye. Ama artık yani neredeyse
bitti.
Aylar geçti. Bu sefer direkt bay bay. Çıkışı yapıyorlar.
Evet, Volkswagen Türkiye'de de fabrikasını açmamıştı. Artık bu noktadan sonra tekrar Volkswagen'e Türkiye'deki fabrika meselesini hatırlatmak isteriz.
Evet,
şöyle bir şeyden sonra gelin artık burada açın. Yani ne diyelim. Bak iyi düşünseydiniz o zaman Türkiye'de açsaydınız ne kadar diyerek Volkswagen'e de buradan söylemiş olalım. Tabii gelsin neden söylüyoruz? Çünkü Türkiye avantajlı bir noktada. Bu fiyat yani maalesef avantajlı noktada. Çünkü işçilik maliyeti düşük. Dövizden sebep düşük maalesef. Bari bu hani avantaja dönsün diye söylüyorum.
Keşke yoksa... yatırım için daha farklı çekici noktalarımız olsa evet. ama maalesef gerçek bu.
Gerçek bu. Evet.
Evet, işçilik maliyeti çok düşük. Sıradaki haberimiz biraz farklıydı ama istersen Türkiye'de fabrika açma ya da işte fabrika kapatma olayından bahsederken BYD'nin olayından bahsedelim. BYD biliyorsun Çinli markalar özellikle BYD'nin dışında Çinli markalar Avrupa'ya açılma konusunda çok istekliler. Özellikle bu elektrikli otomobil tarafında. BYD de bunlardan biri hatta 3 modeliyle Avrupa'ya giriş yaptı. Satışa sunmaya başladı ama sadece amacı otomobil satmak değil aynı zamanda burada üretip yani Avrupa'da üretip Avrupa'ya satmak olduğu için zaten burada fabrika kurmaya çalıştığını biliyorduk. Gelen en son haberler Fransa ile görüştüğünü, Fransa hükümetiyle görüştüğünü gösteriyor. Burada bunu zaten BYD'nin kendisi de doğrulamış. Süper. Şu an bir görüşme halindeyiz. İşte artık lokasyon arayışındayız. Nasıl olursa. Bunun dışında bu arada sadece yani şu an Fransa ile görüşülüyor ama şuraya yazmıştım. İspanya ve Almanya. Evet, İspanya ve Almanya'da lokasyon alternatifleri içerisinde. Yani Fransa olmazsa bu iki ülkeyi de seçenek haline getirebilirler. Keşke burada benim düşüncem hani Türkiye'yi de düşünselerdi. Keşke. Çünkü elektrikli otomobiller artık otomotivin geleceği. Yani bunu ister kabul et, ister kabul etme. Şu an otomotivin geleceği gözüyle bakılıyor. Bütün elektrikli otomobillere geçildiğinde zaten çok köklü bir değişim olacak. Yan sanayisi, bütün her şeyi, bütün sanayi buna göre değişecek. Hani Türkiye'de de zaten fabrikalar, üretim buna göre değişmek zorunda. BYD de gelse bence keşke Türkiye'yi de değerlendirselerdi.
Keşke. Demin söylediğim sebepten dolayı da yine hakeza TOG burada. Hani elektrikli otomobille ilgili zaten bir aslında şey var. Çalışma var burada.
Evet.
Devlet mutlaka bu konuda destek de sağlayabilirdi. Bilemiyorum hani AB içerisinde olmak mı onun için daha iyi? Ama senin de haberinde zaten şey detayı var. Fransa'da elektrikli otobüs üretimi zaten yapıyormuş marka.
Evet, aslında herhalde orada bir operasyonları durdurmuşlar. Orada fabrikaları var ama anladığım kadarıyla o fabrikayı da kullanmak istemiyorlar. Yani sıfırdan yeni bir fabrika yapmak istiyorlar.
BYD'de yani.
Ama neden Türkiye'ye? Yani çünkü biliyorsun sadece Avrupa değil, yakında Türkiye'de de satışa sunulacak.
Evet.
Şunu duymuştuk. Yani Türkiye TOG için Çinli markalara, yani Çin'de üretilen herhangi bir otomobile, sadece Çinli olması gerekmiyor, ekstra ilave gümrük vergisi koyduğu için bu Çinli üreticileri biraz kızdırdığına dair bir şey almıştık. Anladım. Duyumlar almıştık. Acaba hani belki Türkiye'yi de değerlendireceklerdi de hani bu ilave vergi yüzünden mi değerlendirmiyorlar?
Mümkün tabii.
Bunu tam olarak bilemiyorum şu anda ama
bence
gelseydi güzel olurdu.
Güzel olurdu kesinlikle. Farklı şeyler konuşabilirdik.
Ya yatırım konusunda ülkemizi biraz daha böyle cazibe noktası haline getirmemiz lazım.
Çinlileri de kızdırmamak lazım gerçekten. Yani bütün bu araba piyasasında şey, tamam anlıyorum hani bütün her şeyi ele geçirmesin. Çünkü çok büyük ihtimalle mesela Çinlilere uygulanan vergiden dolayı diğer markalar çok çok memnun yani. Onların da onların lobisinin de baskı yaptığını eminim yani, düşünüyorum.
Tabii ki.
Niçin yapmasın? Tamam evet TOG var diye düşünüyoruz ama diğer markalar da bundan memnun olmayacak ki. Ya, o yüzden ne diyeyim, Çin lobisinin biraz güçlenmesi ve Türkiye'de yer alması lazım diyerek. Ya onların da çünkü demek ki dışarıdan üretim yapma. Hani şey düşünüyorum yani, neden Çin'de üretim yapmayarak Fransa'da yapmak ister? AB içerisindeki varlıklarını geliştirip söz sahibi olmak adına. Aslında böyle bakınca da tabii aklıma şey geliyor. Yani Fransa'daki Alman bir marka Rusya'daki fabrikasını kapatıyor çıkıyor. Diğer taraftan Çinli bir marka Çin'de üretim yapabilecekken yani biliyoruz çünkü Çin'de gayet rahat üretim yapabiliyorlar. Gayet işçiyle ilgili onların da maliyet anlamında dertleri yok. O da diyor ki ben Fransa'da üreteceğim diyor. Evet. Tabii garip bir durum. Keşke tabii yine senin dediğin yere geliyoruz. Keşke Türkiye'de olsaymış.
Evet, İkisinin aslında bu yatırımı almamız gerekiyordu dediğim gibi.
Evet. Evet, son haberimize gelelim. Son haberimiz aslında sanki benzin haberi, yakıt haberiymiş gibi görünürken anladığım kadarıyla başka şeylere de
gidiyor.
Maliyet haberi. Hiç de böyle düşünmemiştim. Ben gayet üzüldüm.
Evet.
Nedir o? Euro 7.
Evet, biliyorsun artık 2025 yılında Avrupa'da Euro 7
bilmiyordum, öğrenmiş oldum.
Standartlarına geçiş yapılacak. Bu da demek oluyor ki işte zaten hani emisyon değerlerinin daha katı kurallarla denetlenmesi, daha katı kurallar getirilmesi anlamına geliyor. Zaten otomotiv üreticileri Euro 7 normlarının özellikle Stellantis tarafında çok eleştiriliyor. Euro 7 normunun mantıksız olduğunu, uygulanmaması gerektiğini, zaten 2035 yılında elektrikli araçlara geçiş yapılacağını belirtiyorlar. Ama Avrupa Birliği Komisyonu Euro 7 standartlarında ısrarcı. Tabii ki biliyorsun şeyde de bir sürü tartışma yaratıldı 2035 yılına ilişkin. Geçişte de bir sürü tartışma oldu. İşte Almanya bastırdı. En azından
burada
işte sentetik yakıtlarla içten yanmalı araçlara bir şans verin tarzında. İstediklerini de aldılar zaten. Ona göre bir anlaşma yapıldı. 2025 yılına kadar Euro 7 standartlarında da bir değişiklik olur mu ya da iptal edilir mi? Bunu artık zamanla göreceğiz. Buradaki haberdeki olay şu. Avrupa Birliği Komisyonu şöyle eğer Euro 7 normuna geçersek hı hı. işte otomobillerde ve kamyonlarda, kamyonetlerde 180-450 euro aralığında bir böyle araç başına maliyet artışı hı. olacak diye bir öngörüde bulunmuşlar. Burada Brüksel merkezli Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği de diyor ki AB komisyonunun belirttiği rakam. Değerler, verdiği rakamlar çok
naif.
Naif, evet. Naif. Yani bizim araştırmalarımıza göre 4 ila 10 katı daha fazla olacak. Yani Euro 7 normuna geçtiğimizde araç başına maliyet otomobiller için 2000 euroyu bulabilir diyor.
2000 euro 40 bin TL, buna vergiyi de ekle 80.000 TL. Türkiye'de, aşağı yukarı 100.000 TL
Türkiye'de
fark edecek.
Türkiye'de evet 100.000 lira. Yani bir otomobil fiyatının sadece Euro 7'ye geçtiği için 100.000 lira artış anlamına geliyor. Çok yani güzel. Aslında bakıldığında Avrupa için bile 2000 euro fazlayken, çok fazlayken evet. Türkiye'de 100 bin lira da çok evet, çok yüksek bir çok rakam. Yüksek. Zaten otomobil fiyatları çok yüksek.
Tabii.
Bunun da 100 bin lira,
150 bin lira var, yani düşünürsek. Dizel kamyon falan, onda da 12 bin euro diyor. Tabii, orada evet. daha da yüksek bir rakam söz
tabii,
konusu.
Tabii onlar için çok daha fazla. Dizel kamyon ve otobüsler yaklaşık 12 bin euro. Yani araç başına maliyet artışı evet. var. Gerçekten çok yüksek bir rakam. Yani ki çok uzun bir vadeden de bahsetmiyoruz. 2023 yılının ortasındayız. Bu evet. yeni standart Euro 7. 2025 yılında gelecek.
Aslında senle konuştuğumuz şey, senin söylediğin mesele bence burada esas konuyu içeriyor. Yani o da şu. AB elektrikli araç için zaten bir standart belirliyorsun. Diyorsun 2035 böyle yapalım falan evet. filan diyorsun. Ama 2025'te bunu devreye sokarak aslında sana senin söylediğin gibi daha önce üretmemek yoluna senin yolunu kapatıyorken sen üretme bunu, boş ver, bununla hiç uğraşma demeye getiriyor hmm. olabilir yani böyle baktığın zaman. Çok aynen daha makul bir açıklama bu bence.
Yani bunda başka bir şey bulunmuyor çünkü zaten sen üretici için çok maliyetli hale getiriyorsun bunu. Zaten onlar da bir yandan elektrikli 2035'te geçiş için elektrikli araç teknolojilerine bir sürü yatırım yapıyorlar. Bir yandan bu mevcut içten yanmalı motorlarını işte o döneme kadar geliştirmeye çalışıyorlar. Onlar için mantıksız hale getiriyorsun sen bu durumu. Evet. Zaten yavaş yavaş gördüğümüzde yani 2035 için sınır veriliyor ama hani bence 2030'lu yıllara geldiğimizde zaten birçok marka ürün gamında sadece elektrikli otomobillere yer vermeye doğru başlayacak gibi geliyor. Avrupa için en azından bu durum böyle.
Evet, yine hoş olmayan bir haberle bitirmiş olalım madem öyle. Yani ne diyelim, maliyet dediğin zaman bize iki katı dokunuyor çünkü maliyet dediğin olay.
Aynen.
İnşallah o maliyetlerle ilgili konular değişir de, vergilerle ilgili konular değişir de biz de farklı şeyler konuşuruz. Yani işte Avrupa'daki adam araba alırken, araba satarken çok daha işte güvenlikli bir arabayı, çok daha işte belki motor gücü yüksek veya daha verimli bir aracı kullanırken hı hı. biz iki katını ödeyerek onun yarısı kadar bir arabayı kullanıyoruz.
Ne yazık ki.
Bu anlamda tabii ki durum pek hoş değil. Umarım bunlar değişir diyelim. Yani yoksa bizde gündem olan haber işte %10 ÖTV diline giren Mercedes deyince birden seviniyoruz değil mi? 1,5 milyonluk evet, oluyor falan diyoruz. Hani bunlar olmasın. Herkesin daha güvenli, daha sağlam, daha güçlü, daha iyi arabalar kullanmasına imkan veren yeni düzenlemelerin bir an önce gelip hayata geçip kalıcı olması dileğiyle diyeyim. Böyle hani özel 3-5 seferlik değil ama böyle olmasını dileyelim. Yani ÖTV'de bir kampanya yapılıyor. İşte ÖTV kampanyası diyor. Tamam o dönem aldın ama alamayan için aynı zulüm devam ediyor. Ki zaten tabii onu ki. Da çok da yapmıyorlar ayrı da. O yüzden bunun mutlaka değişmesi gerekir. Keşke değişse. Diyoruz. Evet.
Ben de canı gönülden katılıyorum.
O zaman bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya kadar yine tabii ki Donanım Haber'de otomobil haberlerini izlemeye, dinlemeye devam edebilirsiniz. Bazı yeni incelemelerimiz yayında, yenileri de yolda.
Evet.
Ve bunun dışında yine en taze haberleri, en yeni haberleri Donanım Haber'de Barış'ın ve diğer editör arkadaşlarımızın haberlerini okuyabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.